Tamam, o zaman buralar herhalde programın başındaki sesler olacak. Kayıda girdik mi soruları burada geliyor.
Kim
Bir dakika,
açıyor
bir
abi
dakika, bir dakika.
programı? Hemen bir şey sorsam. Ya patrona biraz bahsetsek mi? Bu
Evet
son
evet
yaptığımız işten.
bahsedelim. Evet,
Tamam.
Mert, bahsetmek ister misin?
Ben bahsetmek isterim. Kayda geçince başka bir şeyden daha bahsedeceğim ama.
Ama kayda geçtik bence şu an.
Kayda
Çoktan
geçtik.
geçtik.
Aç,
O
açlık
zaman
kaldık. Aa, hadi hadi.
şu anda önümde arkadaşlar AWS'in bu ayki faturası var.
Başladı
Deniz arkadaşımız ekstradan bir 10 dolar harcamış. Bunu nasıl cezalandıracağız bilmiyorum.
dolar
Bu dolar mı
arkadaş.
harcamışım? Arkadaş, free tier, para gitmez bir yıl
Aynen
boyunca.
billahi.
Şimdi ben EC2 makinesine free tier dedim ama orada load balancer'lar falan vardı şimdi. Onlardan çok emin olamadım ben.
Evet. 6 dolar oradan.
Tamam, bunu şey yapıyorum ben. Bir tane hemen apaç kuruyorum oradan. Ben de bekliyorum ki havale yapıyorum falan.
Evet arkadaş.
Abi 4 paket sigara ya.
Neyse hazır böyle şeylerden bahsederken faturalardan falan konuyu ben Patreon'a bağlayayım. Pazar günü bomba gibi bir kayıt yaptık. Geçtiğimiz 2 gün önce. Deniz Özgen şu anda onun montajıyla aslında uğraşıyor. O yüzden katılmadı. Yani yoksa katılacaktı kesin. Bundan sonra bu seriye devam edeceğiz. Neler yaptık Fırat? Anlatır mısın?
Bu programda Nasıl Yapılır serisine başladık biz. Bu hafta aslında biz 3 kayıt yaptık ama siz bunları her hafta tek tek olarak dinliyor olacaksınız. WhatsApp nasıl yapılır? Bunun üzerine konuştuk. İlk hafta birebir mesajlaşma nasıl olur? Bunun üzerine dizaynlar yaptık. Bunu aynı zamanda çiziyoruz. Bu sayede çok daha sizin için açıklayıcı bir şekilde olacak. Çünkü bahsettiğimiz kavramları işte çizdiğimiz yerde de görebiliyor olacaksınız. İşte ne bileyim, server'dan bahsediyorsak oraya Onur 2 tane server atıyor falan. Ben yanında espriler yazıyorum. O yüzden iyice hoşunuza gidecek bir şey var orada. Böylece 3 haftalık bir kayıt ortaya çıkardık. Yani size çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bana oldu çünkü.
Evet, çok eğlendik gerçekten. Çok güzel bir program oldu. Bizim için de bayağı öğretici bir program. Şu andan bunları takip edebileceksiniz. Başka eklemek istediğiniz yok galiba. O zaman programı açtık. Galiba bu sessizlik bana şeyi gösteriyor. Evet Onur.
Hadi
Top sende.
artık. Aa.
Evet. Bugün bizlerle birlikte Umut Gökbayrak var. Selam Umut. Kendisiyle biz daha önce şu an çalıştığım firma vesilesiyle tanışmıştık. Öncelikle Umut'a bir topu atalım. Umut, kendinden biraz bahseder misin? Ne işlerle uğraşıyorsun? Nelerle ilgilisin? Biraz böyle bize özet geçersen süper olur.
Selamlar arkadaşlar. İsmim Umut malum. Ben bir yazılım geliştiriciyim. 40 üstü yazılım geliştirici kategorisine giriyorum. İşte 1995-96 yılından beridir aşağı yukarı bu işin içerisindeyim. Tabii o zaman da bu zaman arasında çok şey değişti. Sohbet esnasında tabii teknolojik taraflardan da konuşuruz. Ama farklı olabilecek olan şey dersek de kariyerimin aslında dizilimi biraz farklı olan belki biraz farklı gelebilecek yer orası. İşte aşağı yukarı 22 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bunun 10 yılı kurumsal dünyada, 10 yılı startuplarda, 2 yılı kadarı da yatırım firmaları ve işte benzer bir girişim ekosistemi içerisinde geçti. O nedenle beni birazcık daha en azından sohbete dair kıldığını düşündüğüm konu. Bu sohbete çağırmanızın sebebi de muhtemelen bu. Yani iki dünyadan da konuşabilir olmaktır diye düşünüyorum. Başka herhalde sohbetin gidişatına göre birlikte karar veririz herhalde.
Evet. Öncelikle bir de Google Developer Expert Network'ünün bir üyesisin. Bundan biraz bahseder misin? Bu nedir? Nasıl ulaşılır?
Bu işte aslında Google'ın bir süredir uyguladığı, Türkiye'de de son dönemde birkaç tane daha Google Developers Expert üyesi oldu. Bu aslında Google Cloud gibi ya da UI UX dünyası gibi ya da işte diğer kendi ürünleri üzerindeki ekspertizi böyle evangelist niteliğinde ya da çok fazla etkinliklerde veyahut da benzer yerlerde konuşan, bir şekilde bu sesi duyuran insanlara bu unvanı veriyorlar. Aslında yaptıkları iş işte Microsoft'un MVP'sine benzer bir şey. Yani çok da farklı bir şey de değil. Ama neticede Google Cloud konusundaki işte tecrübeli ve birikimini Google'daki, Türkiye'deki veyahut da hangi ülkeye raporluysan onunla birlikte etkinlikler düzenliyorsun. Birlikte çeşitli ekosistem geliştirme faaliyetleri yapıyorsun vesaire. Tabii bunun karşılığında da Google bir sürü güzel favor yapıyor. İşte ne bileyim IntelliJ Ultimate lisansını ücretsiz vermeler, işte ne bileyim yapılan etkinliklerde sponsorluklar vesaire gibi güzellikler de yapıyorlar.
Süper. Aslında ben şeye takıldım. 10 sene şeyler, kurumsal firmalarda çalıştığını söyledin. Ondan sonra startuplarda çalışıyorsun şimdi, değil mi abi?
Aslında şöyle değişik bir şey. Benimkisi ping pong hikayesi. Yani hep böyle bir 3-4 sene kurumsalda çalışıp sonrasında giriş orada kendi istediğim her şeyi yapamadım ya da ne bileyim işte kafamda süper bir fikir var diyerekten kendi startup'ımı kurma. Sonra ya o işte başarısız olma ya da iyi kötü bir başarı elde edip sonra tekrar bir şirketin dışına çıkma, sonra yeniden kurumsala dönme derken bu böyle 3 defa ping pong yaptı. Şu an dördüncüdeyim.
Süpermiş. Peki mesela şimdi o zaman aslında her iki tarafı da gördün. Şimdi bizim dinleyicilerimizden aslında birçok kişi kurumsal firmalarda çalışıyor. Türkiye'de çünkü aslında startup çok fazla yok. Yani gerçekten çok böyle çok fazla sayıda küçük firmalar ya da girişimler yok. Bir de galiba bu aralar da epey azalmış gibi duyuyorum ben. Bilmiyorum.
Yani ama her neyse. Aslında yurt dışına kaçış tabii fazlasıyla oldu. Pardon.
Evet. Yani aslında şeyi merak ediyorum. Yani sence en büyük fark neydi her ikisi arasında? Yani işte muhtemelen tabii daha yalındır startuplar vesaire ama hani bunların etkileri nasıl oldu? Sence nasıl bunları gördün?
Ya şimdi aslında startup kurmakla kurumsal dünyada çalışmak kişiden kişiye değişen bir şey. Yani insanın iş hayatına nasıl baktığıyla ilgili. Ben şimdi bir yazılım geliştirici bakış açısıyla bakacağım öncelikle. Yazılım geliştirici dediğiniz kişi eğer ki yapmak istediği şey firmanın yapmak istedikleriyle örtüşüyorsa o şirkette çalışır. Bu kadar basittir. Yani kurumsal şirket olmuş, startup olmuş, neresi olduğunun aslında çok da fazla bir önemi yok. Yani bir şirkette çalışırken o şirketin tabii ki amacı patronun cebine biraz daha fazla para girmesi ama sizin motivasyonunuz büyük ihtimalle bu değil. O nedenle ya o şirkette yeni bir teknoloji öğrenmek için çok istekli olursunuz ya da ne bileyim işte o şirketin hizmet ettiği misyon sizin için heyecan vericidir ya da ne bileyim yeni bir dünyanın içerisine girmek istersiniz ya da o şirketin içerisindeki insanlarla tanışmak istersiniz vesaire, yani bir hedefiniz olur. Bu bakış açısıyla bakıldığında aslında her ikisi de çok benzeşiyor. Çünkü kendi startup'ınızda ya da bir başka startup'ta çalışırken amacınız çok büyük ihtimalle inandığınız büyük bir amaca hizmet etmek veyahut da o şirketteki teknolojiyle kendinizi daha ileriye taşımak.
Abi para kazanmayı niye hiç şey yapmadın, katmadın bunun içine? Özellikle kaçırıyormuşum gibi hissettim de.
Para mühim değil ama.
Para.
Yani şey, neticede para illaki geliyor yani. Şimdi bu dinleyenler arasında şey, sektöre yeni girenler de vardır. Abi nerede o para, biz niye görmüyoruz o parayı falan diye olabilir de. Para olunca seneden sonra geliyor arkadaşlar. Valla gerçekten öyle. Tamam, şey gibi futbolculuğa benziyor biraz bu sektör derler. Yani 35 yaşına kadar yapılır ama futbolcu kadar çok para kazanmazsın. Evet, biraz öyle gerçekten ama ilk yıllarda çok şey yok. Birazcık sebat etme yılları. Daha sonrasında işte yavaş yavaş şey hızlanıyorsun. Daha hızlı iş değiştirmeler de daha sonrasında başlıyor. Para illaki geliyor. Kurumsalla startup'ın farkına geri dönersek, ya startup'ta çok az insan var. İşte esas olay şey, yani kendi söküğünü kendin dikmek zorundasın. İlla ki saçma sapan problemler her iki tarafta da var ama startup'ta işi delege edebileceğin ya da abi bilmem kim halleder bu işi deyip üzerine yatabileceğin fazla bir yer yok. O yüzden sistemine de bakıyorsun, işte server'ına da bakıyorsun, testini de yapıyorsun, kodunu da yazıyorsun vesaire. Eğer ki şirketin kurucusuysan iş bambaşka zaten. O zaman şirketin kurucusuysan işte title'ın böyle havalı olsun diyerekten yanına böyle C-level bir şey, CTO, CEO, CFO, CMO falan böyle çok havalı title'lardan bir tanesini alıp sabahları bulaşık yıkıyorsun. Veyahut da işte öyle gerçekten. Şimdi CEO title'ı denilen şey dünyanın en kolay elde edilen title'ıdır. Kurumsalda çalışan arkadaşlara öneriyorum. Yarın sabah gidiyorlar bir beyaz kağıda, işten ayrılıyorum yazıyorlar. Ertesi gün gidip muhasebeciye işte 1.000 lira falan para veriyorsun. Sonra bir hafta sonra CEO'sun.
Doğru.
Böyle bir, aynen öyle. Neticede istediğin kartvizite bastırabilirsin. Title mevzusu işte kurumsal dünyada iş birazcık şeye ciddiyete biniyor. Yani kurumsal dünyada işte bilmem kim senior'muş, bilmem kim junior'muş, işte bilmem kim müdür olmuş. Startup ise öyle bir şey değil. Herkes istediği title alır. Nihayetinde yapılan iş daha önemlidir. Biraz daha nasıl diyeyim, işe inanmak gerekir. Benim için temel farklar bunlar oldu. Bilmiyorum sizin tarafta nasıl düşünüyor? Genelde kurumsal tarafta çalışıyorsunuz ama startup deneyiminiz vardır diye düşünüyorum.
Benim yok. Belki Deniz İrgin startup sayılır mı?
Uğur'um var aslında.
Aa, evet, Uğur'um var. Uğur aslında
Uğur
bayağı.
En çok iş batırmış adam aramızdaki.
Abi, evet. Bu, kaç tane Uğur?
Bu sanırım 4. startup. Ama kendiminki değil bu. Çok şükür. Batmayacak o yüzden. Türkiye'de 3 tane, işte 5 sene falan sürdü 3 tane startup. Yani 3 proje, tek şirket diyeyim. Dediğin gibi bulaşık yıkamaktan tut, sokakta flyer dağıtmaya kadar her şey. İşte C-title'ları ile beraber gelen güzellikler var yani. Ama her şeyi yapıyorsun abi ve inanılmaz çok şey öğretiyor yani insana. Hayatta da bir sürü şey öğretiyor, meslekte de bir sürü şey öğretiyor. O yüzden bence herkese tavsiye ederim yani. Derslerini çıkarabiliyorsan bayağı bir şey öğrenebiliyorsun. Bir de yatay organizasyon meselesi var işte orada. Hani herkes her işi yaptığı sürece, o iş çıktığı sürece abi işler düzgün çalışıyor. Ama tabii sonrasında yatırım, para vesaire konuları devreye giriyor. Oralara hiç gelmiyorum şu anda. O ileride sorular var galiba bununla ilgili. Hiç oraya dokunmayacağım şimdi.
Ya aslında ben de bunda bir şey ekleyebilirim. Şimdi bundan önce uluslararası bir, büyük bir aslında kurumsal bir firmada çalışmıştım Fırat'la beraber. Mesela orada gerçekten kurumsal firma ne demek onu öğrendim ben. Çünkü Türkiye'dekiler öyle gibi değildi. Yani hani o burası bambaşka bir boyuttaydı ve çok mutsuzdum. Yani çünkü mesela bir değişiklik yapmak istiyorsun. Bunun için işte Innovation Board varmış. Innovation Board'a bir fikrini gönderiyorsun. Yüzlerce insan gönderiyor oraya fikir. Yani o firma bayağı kalabalık da bir firmaydı. 90 bin çalışanı vardı neredeyse. İşte Innovation Board'a gidiyor ama senden çok insan oraya gidiyor. Orada birisini tanıyan bir adamın innovation'ı oluyor, seninki olmuyor falan. Neden torpil orada oluyor onu da bilmiyorum. Hani böyle çok bürokratikti yani. O yüzden gerçekten benim ağzım yandı ondan açıkçası.
Hazır konu bürokrasiden açılmışken kurumsal firmalardaki bir diğer sorun da bana göre sorun da belki başkalarına göre sorun olmayabilir. Bu organizasyon yapısı ile ilgili bir aslında fikrini sormak istiyorum. Danışmak istiyorum daha doğrusu. Hani kurumsal firmalarda böyle genelde işte bir proje geliştiren ekipler oluyor. Onun dışında o projeleri destek veren böyle yatay organizasyonlar oluyor. İşte örneğin sistem ve altyapı oluyor. İşte operasyon, işte güvenliği ayrı, network ayrı. Yani bu şekilde bir yapılanmayı sen nasıl buluyorsun? Artık hani belki geçmişte doğru bir yapılanmaydı ama hala geçerliliğini koruması sence nasıl?
Aslında güzel konu bu arada. Aslında bu iş biraz eski şeylere dayanıyor arkadaşlar. Kurumsal dünya biraz daha askeri organizasyonlara dayanıyor gerçekten. Askeri organizasyonlarda hani böyle işte ne bileyim işte Perslerle Spartalılar savaşır, işte okçular önden gider, atlılar yandan gider. Hakikaten o tarafa dayanıyor. Şimdi organizasyonu nasıl böleceğinizi eğer çok iyi bilmiyorsanız ya da firmanın ne yapacağı çok net değilse, ürün ortada çok belirgin değilse bu durumda fonksiyonları bölüyorsunuz. İşte okçular önde, işte analistler arkada, işte developerlar şurada vesaire. Şimdi bu mantık şirketin ürünleri çok net değilse, yani yapacağı işler 3 sene sonra, 5 sene sonra, 2 sene sonra ne tarafa doğru gideceği belli değilse mantıklı olabiliyor kimi zaman. Ama eğer ki iş bir ürün firmasıysa bu durumda aslında işin nirvanası firmayı ya da teknik ekipleri ürünlere göre bölmek oluyor. O ürünlerin her birisi kendi içinde bir startupmış gibi davranıp başında işte bir ne bileyim product owner'ını koyup onun yanında işte DevOps'çusu kendi içinde developer'ı da zaten Scrum ya da Kanban ya da her ne tür bir metodoloji uyguluyorlarsa kendi işlerinde yapı haline geliyorlar. İşte bunlara eğer ki microservice gibi mimari bilmem ne bir şey kullanılıyorsa her birisi bir microservice'e karşılık gelebilir ya da şirketin duyurduğu bir ürüne karşılık gelebilir gibi mantıklar olabilir. Şimdi bazı organizasyonlar şu an Türkiye'de aslında ikisinin arası kullanıyor. Hibrit kullanan yapılar var. Şu an birlikte çalıştığım, danışmanlık verdiğim bir şirketim var. Orada mesela şirketin yarısı normal eski usul, yarısı ise yeni usul çalışıyor. Yeni usul dediğim işte ürün ekipleri var. Kendi içerisinde her biri minik minik birer startup gibi. Diğer ekip ise hakikaten analistleri, sistemcileri, testçileri ayrı ayrı ekipler var. O yüzden özetle doğru ya da yanlış demek bu işte çok doğru, çok kolay değil. İki tarafın da kendine göre artıları var diyebilirim. Ama benim kurduğum yeni yapılarda yani yeni şirket startuplarımda hep ürün şirketi olduğu için işin tabiatı gereği küçük bir ekip kendi içerisinde kendi kendine yeter bir yapı kurmaya çalışıyorum.
Ben aslında kurumsal tarafa tekrar dönecek olursak kurumsal yapılar işte DevOps dönüşümleri geçirmeye çalışıyorlar. Fakat zihniyet olarak hala yatayda bir hizmet vermeye devam etmeye çalışıyorlar. Bunda şöyle bir etkisi oluyor. Delivery teamler product'a agile yaklaşıyorlar. Müşteri algıları var, müşteriyle birebir çalışıyorlar. Fakat bu yatay takımlar müşterilerden aslında soyut bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. O yüzden olaya canlı problemleri developerlarla aynı gözle bakmıyorlar. Canlı bir problem yaşandığı zaman da bu sefer ne kadar canlı bu takımların elinde olsa da illa o developerlara geliyor. Ben şimdiye kadar şeyi görmedim, deneyimlemedim. Yani o ekiplerin bir problem çözdüğünü, bu problem yazılımdadır diye kanıtlayarak geldiklerini görmedim. Her zaman yazılıma gelir, yazılım kanıtlar. Ondan sonra bir şeyleri yaptırtmaya başlarsın gibi gördüm. Peki şimdi bu durumda kurumsal firmalar bu DevOps dönüşümünü nasıl implement etmeleri gerekiyor? Çünkü benim gördüğüm yatay düzlemde bunu yapamıyorlar. Bu yatay ekipler bunu sağlayamıyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl bu firmalar dönüşecekler?
Şimdi DevOps denilen şeyin ne olduğu üzerine biraz kafa yormak lazım öncelikle. Şu an çok şirket görüyorum. İşte sistemcinin adı havalı olsun diye DevOps dedik. Şimdi itiraf etmek lazım. Eskiden sistemci adını koyduğumuz insanlara DevOps'cu deyince onlar da mutlu oldu. Biz de kendimizi daha iyi hissettik. Şimdi bazı şirketlerde durum böyle. Tabii ki böyle şirketler yani bir dönüşüm olarak bir farklı bir yere gelmedi. Şimdi DevOps denilen şeyi yapabilmek için öncelikle bu işin kafa yapısına girmemiz lazım. Öncelikle her şeyi otomatize edebilme zihniyetinin içerisine girmemiz lazım. Yazılımlarımızın işte ne bileyim ilk önce testlerimizi otomate ediyorduk. Daha sonra işte build'larımızı otomate etmeye başladık. Daha sonra işte ne bileyim stres testlerimizi bunun içerisine koyduk. Sonra işte test automation dünyası uçtu. Sonra BDD geldi, TDD vesaire derken iyi kötü aslında artık otomatikleştirebildiğimiz kadar otomatikleştirme mantığına geldik. Yani production'daki herhangi bir şeyi artık bir sistemcinin tüm gün içerisinde gelip de loglara bakıp da logda exception yakaladım deyip de developer'ı uyandıracağı günler eskide kaldı. Ben şeyi hatırlıyorum, bankada çalıştım 4 sene civarı. Bankada çalıştığım zaman bizim release cycle'larımız vardı. İşte 3 haftada bir release alınırdı. Son 3 gününde freeze olurdu. İşte kod şey yapılmaz, yeni kod geliştirilmez. Sadece test ortamındaki bug'lar temizlenir. 3 gün sonra da gece saat 3'te developer'lardan da birkaç kişi katılarak kodu production'a copy paste ederdik. Gerçekten. Ve bayağı gece 3'te böyle koca koca insanlar işte araçlar gelir bize evlerimizden alır kod götürürüz taşımacı taşıyacağız diye copy paste eder bir evimize geri döner. Yani, of. Komik bir dünyaydı ama şimdi o aşamadan gelinen şimdiki aşamaya bakarsak işte ne bileyim işte continuous integration, continuous delivery vesaire bunlar artık hayatımızın önemli bir parçası oldu. Şimdi DevOps dünyasına tekrar geri dönersek Şimdi bu disiplinlerin hiçbirisini uygulamadan sistemciye biz DevOps'çu adını verirsek, o yine production'daki alarmları cep telefonuna e-mail olarak yönlendirirse, bu durum tabii ki hiçbir şeyi değiştirmez. Yani production'da bir sorun olduğunda inşallah o sistemci onu görecektir ve ayağa kalkacaktır. Şimdi eğer ki siz bir container mimarisine geçmemişsiniz ya da ne bileyim işte bir autoscale sistem kurmamışsanız, sistem kendi kendisini büyütebiliyor veya shrink edemiyorsa ya da ne bileyim bir sistemde bir problem olduğu zaman alarm üretemiyorsa ya da health check sisteminiz yoksa, health check sisteminiz olduğunda zaten problemin geleceğini önden de yakalamanız çok mümkün. Bu tür bir mekanizma kurmamışsınız. DevOps'cu title'ını alan arkadaş ne yapsın? Yani yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi bunların hepsi ise bir şirket kültürü, bir kafa yapısı. O kafa yapısını da en yukarıdaki öncelikle CTO adını alan kişi tayin edecek tabii ki. Ve yukarıdan aşağıya da bu nüfuz edecek. Böyle bir şirket yapısını en baştan aşağıya doğru oturtamamışsanız DevOps'cular geceleri uyanır, sizleri de uyandırır, kusura bakmayın.
Incident management'ı şeyciler yapıyor, sistemciler.
Evet abi, ama aslında gerçekten yani şimdi mesela şey çıktı, iş ilanları görüyorum ben, DevOps Engineer diye iş ilanı var. Ve yani işe aldığın adam aynen senin tarif ettiğin gibi az önce şey yapıyor, yani işi işte sistemcilik yapıyor aslında. Sadece. Bu aslında ulaşılmaya çalışılan nokta değil. Hatta şimdi onun adı da değişmeye başladı. DevSecOps oldu. Hani artık sadece yazılımcı kodunu yazmıyor. Bir taraftan güvenliğinden de kendisi sorumlu oluyor. Aynı zamanda bunun civar şeylerini de kendisi yapıyor. Ve bunu bunu yapabilecek tool'ları aslında üstleniyor. Yani aslında dünya gerçekten çok değişti. Tarif ettiğin gibi. Bence çok güzel özetledin.
Ya orada Mert, senin bahsettiğin kitap vardı ya. Accelerate. Evet. Abi tam olarak ya ortasına kadar geldim. Tam olarak aslında Umut'un bahsettiği şeylerden bahsediyor zaten orada da. Hani tam bir teknoloji meselesi değil, aslında bir mindset meselesi yani. Dediğin gibi yukarıdan, o CTO'dan veya işte o bir vizyon meselesi. O vizyonu aşağı doğru kaskade ettiğin zaman abi, o zaman herkes daha aslında rahat çalışıyor. İşte bir sistemci ihtiyacın olmuyor. Makine provizyon etmek için birine e-mail atman gerek kalmıyor. Kendi geliştirme ortamında dilediğin gibi geliştirebiliyorsun. İşte günde defalarca deploy yapabiliyorsun falan. Bunlar aslında bayağı değerli meseleler yani.
Evet.
Ben bir şey sorabilir miyim? Burada sistemcilerden falan bahsettik de benim o konuda birazcık kafam karışık. Yani şimdi biz de bir startup'ız şey olarak. Hani biz de DevOps işlerine girdik. Developerlar da kendi DevOps sorumluluklarını alıyorlar ama bir yerde artık hani eskiden sistemcilerin bildiğini düşündüğümüz işte bu network IP işleri, işte DMZ'ler, birbirlerine işte bu subnetler bilmem ne filan, normalde daha önceden bilmediğin şeyleri öğrenmeye başlıyorsun. Yani sistemcilerin aslında domainine girmeye başladı yazılımcılar. Peki gerçekten sistemcilere ihtiyaç yok mu bu noktada? Hani bir ekibin DevOps yapabilmesi için, yoksa yani tamamen ayrı şeylerden mi bahsediyoruz? Çünkü cloud'a girdikçe özellikle mesela Kubernetes bilmem ne falan kullanıyorsan böyle inanılmaz networking bilmem ne falan da bilmen gerekiyor bir yandan.
Doğru. Şimdi cloud'a girdikten sonra zaten Kubernetes vesaire girdikten sonra şey yapıyorsun. Doğal olarak ne bileyim işte ben burada yok cluster kurdum, yok şurada autoscale'imi şöyle yapacağım, zaten health check'imi nasıl yapacağım, parametreleri vesaireleri derken bir bakıyorsun ya sistemciyi ne yapacağım. Bu durumu daha evvel de yaşadım aslında, kurumsal firmalarda da yaşadım. Ben biraz böyle development ekibinin iyi kötü bu otomasyonu kurduğu her şirkette şeyi gördüm. Sistemcilerle development ekibi çatışma içerisine giriyor. Bu başta böyle rahatsız edici gibi görünse de aslında bir yerde işlerin yoluna girmeye başladığını da hissettiriyor. Çünkü developer ne yapılacağını aslında çok net biliyor bazı ekiplerde. Ve sistem ekibi ise alanının koruması içgüdüsü müdür, yoksa belki de süreçlerin düzgün yürümesi için development ekibine bir durun arkadaşlar, her şey böyle hızlı olmaz falan demekten midir vesaire, yavaşlatmaya çalışıyor. Şimdi iş cloud'a geçtikçe zaten DevOps dünyasının bu kadar popüler olması da cloud'la beraber, cloud'un popüler olmasıyla beraber başladı zaten malum. Haliyle dediğiniz gibi yani şey, gerçekten de ne bileyim işte bir firewall tanımını yapmayı, işte Nginx'te load balancing yapmayı, ne bileyim işte Kubernetes'te services'ın ne demek olduğunu, işte IP bloklarını vesairelerini iyi kötü öğrenmek zorunda kaldı. Ama iş eğer ki gerçekten bir on-premise sistemde, yani yerinde büyük fiziksel sunucularla yapılan sistemlerde bir DMZ kuralım, yok işte kablolama yapalım, bir topoloji kuralım seviyesine geldiğinde sistemciler hala vazgeçilmez. Onu bir developer'ın yapmasını bekleyemem. Ya da bir ne bileyim fiber network'ü kurduğum zaman işte switchlerin nasıl birbirinin arkasına dizileceğini oturup da bir developer yapmasın zaten. Ama dediğiniz gibi yani bir ürünün deployment'ı ve cloud üzerinde sağlıklı koşması, bunun autoscale yapması, işte ne bileyim kendi içerisinde servislerin nasıl parçalanacağı, load balancing'in iyi kötü nasıl olacağı konusunda developerlar bence yeterince bilgiye sahip. Hatta muhtemelen uygulamıyor onlar yazdıkları için daha fazla bilgiye sahip. Özetle rol çalıyoruz yani developerlar olarak sistemcilerden rol çalıyoruz. Bunun adını da sevimli olsun diyerekten şeker kaplayıp DevOps dedik.
Yok artık. Öyle demeyelim şimdi, tepki çekmeyelim.
Tamam, bu kısmı kesin istiyorsun.
Sistemcilik getirmek istemiyor. Birileri dinlemeye baktı.
Akıllarına gelip söyleme.
Yalan mı canım? Rol çaldıkça çaldık. En sonunda tamam, hadi ortada buluşalım.
O zaman ben şeyi sorayım. Şimdi kurumsal versus startup'ı biraz konuştuk programın başında ama developer perspektifinden bunu nasıl değerlendirirsin onu soracağım ben. Yani ben de şu anda Mert'in daha önce çok mutsuz olduğunu bahsettiği firmada çalışıyorum. Mutsuzum. Aslında startup'ta çalıştım ve orada aslında mutluydum. Ama başka gereksinimler devreye girdi ve tekrar kurumsal dünyaya geri döndüm. Şimdi kurumsaldan startup'a geçen insan belli başlı zorluklarla karşılaşıyor. Yani işte ne bileyim ne yapacağı tam belli değil artık. Çok keskin sınırlar yok, süreçler belli değil. Bunları nasıl aşabilirler? Nelere hazırlıklı olmaları gerekiyor? Bu konuda biraz bize yardımcı olabilir misin?
Tabii ki. Şimdi kurumsalda başarılı olmak için aslında birazcık şey yapmak gerekiyor. Yani alanını iyi çizmek gerekiyor. Biraz orada ekibinin damarını anlamak gerekiyor. Şimdi kurumsal, aslında biraz şuradan başlayayım. Bu da güzel bir konu. Kurumsalda nasıl başarılı olur konusu da var bunun içerisinde. Developer için. Şimdi bir developer bir ortama düştüğü zaman öncelikle analiz yeteneğine güvenip ortamda neler oluyor biraz bunlara bakması lazım. Şimdi kim ne rol kesiyor? Şimdi her şirkette mutlaka güçlü bazı karakterler var. Şimdi bu karakterlerin de güçlü olduğuna inandığı bazı alanlar var. İşte belirli teknolojilerin mutlaka sempatizanıdır. İşte belirli konularda esas olan ya da esas kadın olmak gibi bir şeyi vardır, iddiası vardır. Şimdi onun alanına dokunmadan inovatif görünmek için yapılacak bir sürü iş var.
O zaman programın burasına şey diyebilir miyiz? Umut Gökbayrak.
Stratejiler, taktikler.
kurumsal hayatta nasıl kaybettin?
Game of Thrones.
Şimdi kurumsal dünya denildiği zaman işin şey tarafını unutmamak lazım mutlaka tabii ki. Her şirkette Ali Cengiz oyunları vardır, dedikodular vardır, arkadan iş çevirmeler. Ya bunlara girin demiyoruz tabii ki ama esas olay bunların arasında yaşamayı başarabilmek. Bir developer ise kendi halinde sakin insanlarız biz. Yani bir köşemiz olsun, işte güzel bir kulaklığımız olsun, takalım onu, kodumuzu yazalım. Bizim derdimiz bu. Şimdi bu tarz insanların kurumsal dünyada onun bunun ayağına basmadan hareket edebilmesi için belirli şeyleri kabullenmeleri lazım. İşte farkındaysanız teknik bir şey konuşmuyorum. Şu an yapılan bu bahsettiğim şey zerre kadar da teknik değil. Gayet psikolojik, sosyolojik bir konu. Çevredeki insanların davranışlarına göre kendisini pozisyonlayıp başka hiçbirisinin girmediği ama niş bir alan yakalayıp orada uzmanlaşmak. Yani kurumsalda başarılı olmanın aslında altın anahtarı bu. İşte şu an herkes ne konuşuyor işte... Mesela DevOps, ekibin DevOps parlak çocuğu olduğun anda kariyerin garantilenmiştir. Yani 2-3 sene içerisinde arkitekliğe giden yol önünde duruyor. Ya da ne bileyim orada burada şirket içerisinde blockchain şeyleri verirsen, sunumları falan yaparsan bunlar tabii ki etkileyici. Elbette ki altı boş olmayacak. Teknik olaraktan da konuya hakim olacaksın. Ya da ne bileyim işte şu an herkes... büyük veriden konuşurken sen sadece konuşmaktan öteye geçip ne bileyim işte gidip de işte Spark'ta stream processing yaparsan, işte Spark ML'le bilmem ne segmentasyon yaparsan falan, bunlar tabii seni bir adım öne çıkartır. Startup dünyasında ise iş başka. Yani orada mış gibiler yok. Yani gerçekçi olmak lazım. Mış gibi yaparak ekmek yiyemeyiz orada. Orada şirketin eğer ki gerçekten düzgün bir startupsa zaten co-founder'ların koymuş olduğu bir hedef var. Yani şu tarafa yürüyoruz arkadaşlar. Para burada, hadi saldırın. Bu koşulan tarafa doğru koşacak bir ürün üretmede bir katma değerin varsa teknik manada yaptığın iş doğru bir iştir. Bu kadar basit aslında. Hangi programlama dili kullandığın ya da ne bileyim işte hangi şeyi kullandığın, metodolojiyi kullandığın, hangi design pattern'larla bilmem ne yaptın, bunlar da kimsenin umurunda bile olmaz. Yani bubble sort mu yaptın, quick sort mu yaptın? Hayır, önemli değil. Yani startup'ın o gününü bir gün daha ileriye götürmeyi sağlayabiliyorsan doğru yoldasın. Kurumsalda ise bakın en güzel bubble sort'u ben yapıyorum diye hava atabileceğin insanlar var etrafında.
Abi bir de şey ya Ferhat, sen dedin ya hani kurumsaldan startup'a geçince işte süreç yok, işte belirsizlik var falan diye. Abi hı-hı, orada biraz şey gerekiyor. Yani yazılımcı olarak da bence o startup kafasına girmek gerekiyor biraz. Çünkü startup'larda mutlaka kaos var. Mutlaka belirsizlik var yani. Ve hani bununla yaşamayı bilmek gerekiyor biraz. Yani sen her zaman böyle birebir bir yön almıyorsun mesela CEO'dan veya CTO'dan. Kesin şunu yapacaksın falan gibi şeyler olmuyor abi. Biraz orada kendi yaratıcılığını ve inisiyatifini kullanman gerekiyor gerçekten yani. Bunu mesela abi, kurumsaldan gelip çok mutsuz olan insanlar var. Kafası karışıyor adamın, beyni yanıyor. Niye bu böyle falan diye. Niye süreç yok burada falan diye.
Kime
şöyle. Abi aslında bu durumda startup biraz da özgür bir dünya olduğu için sürecini kendin de koyabiliyorsun. Yani bir süreç oluştur, insanlara bunu anlat, onay alırsan zaten bu süreci insanlara kabul ettirebilmiş oluyorsun. Yani biz o yola gitmiştik mesela. Yani gelen insanlar çok da çok sorun yaşamasın diye.
Abi ben bu noktada birazcık da startup'ta çalışan developer'ın sosyal yeteneklerini de geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani insan ilişkilerinin önemli olduğu bir yer startup. Çünkü hani kurumsal firmadaki gibi alayım, hani köşeme çekeyim, kulaklığımı takayım da yapabilirsin ama hani hakikaten startup'ta sürünmenin yolu birazcık da şey, inisiyatif almak ve diğer insanlarla şey yapmak, iletişim kurmak, derdini anlatabilmek gibi şeyler de var. Farklı süreçler geliyor. Bir de şeye katılmıyorum ben. Gerçi belki programın başında konuştuk ama ya kurumsallaşmak kötü bir şey değil yani. Bence kurumlaşmak kötü bir şey değil. Bir süreçleri oturtmak, standartları oturtmak demek illa böyle evil corporate oluyorsun falan gibi bir mantık da değil. Yani startuplar da kurumlaşabilir. Startupların da kurumları olabilir ve startup ruhuyla da kalabilirler diye düşünüyorum ben.
Abi buna katılıyorum bu dediğin şeye ama ondan önce söylediğine çok katılmıyorum. Ya aslında şöyle, aslında haklısın. Yani bence startup ya da çok büyük bir kurumsal firma da olsa bence az önce şeyin de Umut'un da söylediği gibi bu şeyler çok önemli. Soft skill dediğimiz işte dediğin gibi sosyal yetenekler vesaire bence. Yani bu sektörde başarı, yani aslında her sektörde belki başarılı olmak istiyorsan birazcık daha sosyal olman gerekiyor. Yani daha ileriye gitmek için seni ileriye götürecek şeyler bunlar bence. Yani bu firmanın boyutuna da bağlı değil. Hani belki kurumsal firmada hayatta kalmak ve daha başarılı olmak için daha farklı sosyal yeteneklere ihtiyacın olabilir. Startup'ta farklı olabilir ama bence her ikisi için de geçerli bu.
Bence mühendislik fakültelerinde yeterince sosyal bilimler dersleri verilmiyor. Yani birazcık böyle sunum yapmayı bilmeden mezun olmamız mesela kötü bir şey. Ya da ne bileyim işte karşımızdaki kişinin psikolojisini anlayabilmemiz, analizini yapabilmemiz, bunlar çok kritik bence.
Doğru, haklısın, katılıyorum abi. Yani çünkü aslında yazılımcılık artık böyle şey değil, köşeme çekileyim, işimi yapayım, evime gideyim işinden farklı bir hal aldı sanki artık. Yani çünkü yalınlaşmaya çalıştıkça organizasyonlar zaten yazılımcının üzerine binen iş artmaya başlıyor.
Abi bir de orada şey de var. Mesela gerek startuplar olsun, gerekse böyle mikro servis mimarisini kucaklamış süreçleriyle beraber ufak ufak takımlara bölmüş bir şirket olsun. Hani artık yazılımcı orada product'ı ne kadar sahiplenirse product hakkında söz sahibi olabiliyor. Öyle bir durum var. Hani developer'dan beklenen de o birazcık artık. Hani şey yap, inisiyatif al, ürünü senden iyi kimse bilemez, sen de bir şeyler kat, sen yönlendir gibi şeyler de var.
Evet. Bu arada benim bir sorum daha var. Şimdi hep startup dedik ama şimdi galiba şu da biraz insanların kafasını karıştırıyor. ne zaman bir firma startup olmaktan çıkıyor sizce? Yani mesela 10 senelik bir firma startup mıdır? Ya da 7 senelik bir firma hala daha startup'tır diyebilir miyiz? Yoksa böyle bir iki sene içinde startup olmaktan çıkıp kabuğunu kırıp artık startup seviyesinin üstüne mi çıkıyor? Bu konuda ne düşünüyorsun abi, Umut?
Süper soru. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk şirketimi 1998'de kurdum. Bu arada toplam 9 tane oldu şu ana kadar. 98 yılında biz buna startup demiyorduk. Bunun adı şirket kurduk diyorduk. Sonra baba ben şirket kurdum dedim. Yani baba ben startup kurdum demedim. Sonra biraz zaman geçti. Biraz artık öğrendik iyi kötü bu şeyleri. Baba ben limited şirket kurdum dedim. Adı buydu yani eskiden. Sonra startup dedik arkadaşlar.
Buna. Ama ben bu araya gireceğim. Ben bu soruyu neden sordum? Çünkü şöyle bir şey de var. Yani biz startup'ız, çok çalışırız. Gece gündüz çalışırız. İşte biz startup'ız, mesai yaparız gibi böyle insanlara birazcık daha şey yapıldığını düşünüyorum ben. Hani yazılımcıların sömürüye uğradığını düşünüyorum ama yani ne zaman aslında bu startup'luktan çıkmalıyız? Aslında bunu merak ediyorum.
Bu tam bir sömürü de değil arkadaşlar. Şimdi bir şeyi yani ekibi neyle gazlayacaksın? Yani bir şekilde co-founder gibi tarafından da bakıldığında işin ambalajı güzel olması lazım. Dünyada startup dünyası. Şu an o yüzden ambalajını güzelleştirmemiz lazım tabii ki. Şimdi startup'tan sonra growth stage var aslında. Bunun stage stage bakılırsa genelde yatırımcı çerçevesinden bakıldığında ortada bir fikir var. İşte fikir ortaya çıktıktan sonra ilk yazılım işte MVP yapılıyor, startup stage'ine geçiliyor. Ondan sonra da işte seri A'ya kadar geliyor. Seri A'yı tamamladıktan sonra bir süre daha geçtikten sonra artık onu growth stage'ine alabilirsiniz. Şimdi bunlar tabii yine hala şey subjektif konular. Yani herkes aynı fikirde değildir. Yerde herkes aynı şekilde klasifiye etmiyor da olabilir bunu. Benim bakış açım startup denilen şey hala ürün şeyin fikrinin doğru olup olmadığını arıyor. Product market fit dediğimiz işte ürün ve pazar uyumunun sağlanıp sağlanmadığı hala biraz muallakta. Ve go to market dediğimiz pazara giriş stratejisinin de hala nasıl olacağının tam tanımı konulmamış durumda. Ama cebinde de biraz parası var. Bir sene iki sene gider bu böyle denilen böyle araftaki pozisyon aslında bence. Startup denilen şey her an batabilir. Bu işin tabiatında var. Ama her anda başarılı da olabilir. Bu aşamaya startup aşaması deniliyor dünyadaki jargon olarak. Ama tabii ki ekibin kendisini kurumsal şirketlerde de biz kurumsal bir firmayız ama startup ruhluyuz. Bu cümleleri de sık sık duyuyoruz malum.
Çalışma ruhu.
Ya bir şekilde çalışma biz şey yapacağız, motive edeceğiz ama nasıl motive edeceğimizi bulamadık durum o zaman.
Yani şöyle. Yani şey aslında
devam et
çok abi. Da kötü değil. Çok da kötü değil aslında. Yani kurumsal firmada tamam hiyerarşiye takılmayacaksınız inşallah demek oluyor biraz.
Bununla ilgili şey var. Crunchbase'den Alex diye bir şey var. Yazarın aslında bununla ilgili bir şey var. 50-100-500 kuralı var. Yani böyle açıklamış. Ne zaman startup olmaktan çıkıyorsun aslında? Firma ne zaman startup olmamaya başlıyor? Ya diyor 50 milyon revenue dolandıracak yıllık. Ya 100 çalışana geçecek ya da değeri 500 milyon dolardan fazla olacak diyor mesela. Böyle bir kıstas koymuş. Yani herhalde birazcık daha şimdi şey yapmak için, modellemek için kullandığı bir benzetme.
Süpermiş. Türkiye'de 2-0 atıyoruz herhalde sağdan.
6-0 atıyoruz galiba. En son öyle yapmıştık.
Abi peki şey break-even noktası startup'luktan çıkarmaya yetmiyor mu acaba ya? Bir şirketi.
Break-even noktası şirketin aslında girip girmeyeceği de biraz tartışmaya açık. Şimdi break-even başa baş noktası. Konuya uzak olanlar için söyleyeyim. Bir şirketin giderlerinin gelirleriyle aşağı yukarı aynı yere gelmesi artık yani kazandığı net karının şirketin giderlerini karşıladığı nokta. Şimdi bazı şirketler vardır ki bu noktaya hiç ulaşmaz. Yani bazı şirketler bu noktayı belki önümüzdeki 10 sene içinde de görmeyecektir. Ama dev gibi bir şirket olmuştur. İşte Amerika'da örneklerini görürüz bunların. İşte 20-30 bin kişilik şirketler cebine hiç net kar bırakmaz. Ama ne de işte büyümeye oynar. Valuation'ının çok yüksek olmasına oynar. Bu firmaları tabii startup olarak artık niteleyemeyiz. Yani Twitter, Facebook artık bir startup elbette ki bence değil. Şimdi dediğim gibi break-even noktası da yakalamışsa startup'lıktan çıkmış mıdır? Yani şöyle anlatayım sana, ben bir startup biliyorum. Geçen ay 2000 dolar fatura kesti ve break-even'ı yakaladı. Yani gideri yok çünkü şirketin.
O zaman
şirketin.
Artık kurumsal büyük firma olmuş artık. Artık o noktaya gelmiş bence.
Evet. Ya gideri yok şirketin, tabii ki break-even'a ulaşmış. Yani bu biraz artık ne kadar kendini sıktığınla alakalı. O yüzden break-even tek başına bir işaret değil. Yani bu az önceki Onur'un söylediği mantıklı gibi biraz. Tabii sıfırlarından şey yaparsak, biraz feragat edersek mantıklı bence.
Peki ben bir şey daha sorayım o zaman. Tekrar yazılımcılara dönelim startup dünyasından. Bu yazılımcıların sömürülmesi vesaire konusundan bahsettim artık. Yani startuplarda hani remote çalışmak çok yaygın gözüküyor ve hani Stack Overflow'un anketlerine falan baktığımız zaman da mesela yazılımcıların en çok önem verdiği şeylerden biri işte uzaktan çalışmak. Ne kadar uygulanabilir sence startuplarda bu uzaktan çalışma, tamamen ya da belli bir süre? Belli bir zaman.
Bunu başarabilenler var. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Şirketim, iki tane şirketim var aslında. Bir tanesi danışmanlık şirketim var. Bir tane işte her hafta İstanbul'a iki gün gelip gidip İstanbul'da bazı kurumsal firmalara hizmet veriyorum. Bir tanesi de Amerika'da bir şirketim var. Merkezi Seattle'da. Orada Seattle'daki ekip ise tamamen uzaktan çalışılıyor. İşte ben Kuşadası'nda yaşıyorum. İşte ortaklarımdan bir tanesi Amerika'da, Seattle'da. İşte bir tanesi İstanbul'da. Ekipte çalışan arkadaşlardan bir tanesi Ukrayna'da. İşte Sırbistan'da var, İstanbul'da var. Bakıldığında imkansız değil. Ha, biz çok iyi bir örnek miyiz? Bence değiliz. Yani bu işin çok iyi best practice'lerinin bir kısmını uygulamıyoruz. Uygulayan firmalar çok şey, zaten farklarını gösteriyorlar. Yani özetle kendimizi eleştireceğimiz yerlerimiz hala var. Ama imkansız değil. Şimdi son dönemde şunu görüyorum tabii. Digital nomad, yani dijital göçebelik terminolojisi çok işte böyle şey gibi, startup gibi güzel bir ambalaj, güzel bir paket. Herkes laptopunu alıp işte böyle Tayland'da ormana bakarken ya da denize bakarken kod yazmayı hayal ediyor. Ben de ediyorum yalanla.
bir de orada ormana bakarken kod yazıp ondan sonra ülkeye geri dönme hayalleri kuranlar var aramızda.
Var aramızda onlar da.
Onlar ama hayalini gerçekleştirdiler.
Bildiğim tekim aramızdalar.
En büyük hayali Türkiye'de kurumsal bir firmada çalışmak.
Umut, siz remote çalışıyor musunuz abi?
Toparlamaya çalışıyorsun gibi geldi. Neyse. Çalışıyoruz. Abi bizim ekip hepsi zaten şeyde, şimdi dediğim gibi ben Kuşadası'ndayım. Ekibin hepsi başka başka yerlerde. O yüzden ortada bir code base'imiz var. Onun üzerinden çalışıyoruz. Yani bu iş tabii o kadar da göründüğü kadar da güzel değil. Yani evin işin olduğu zaman o kadar da havalı bir iş değil. Yani bir süre sonra evde çalışmak cidden disiplini zor bir iş. Bir süre sonra eğer evde çocuk varsa, işte ne bileyim eşin varsa, insanlar sana işsiz muamelesi yapmaya başlıyor.
Çamaşırları yıkayaydım bugün. Hazır evdesin.
Tabii. Umut, çocuğu okuldan alır mısın? Ya ben merge edecektim. Ya alıver ondan sonra et. Peki. Yani bir de hayır deme lüksümüz de olmadığı için.
Bütün gün evde oturuyorsun.
Yalnız bu açıklamanla birlikte evden çalışmak o kadar da güzel değil demenle birlikte yarın gazetelere çıkacaksın. Yaptıktan sonra.
Ya gerçekten o kadar da bence şey değil. Bilmiyorum, size çok çekici geliyor mu ama yani remote çalışmanın tabii ki şeyi çok güzel. Yani gündüz çıkınca atıyorum, bugün haydi deniz kenarında alayım laptopumu kod yazayım diyorsun ama bunu senede 3 kere 4 kere yapıyorsun. Yani genelde sabit bir yerin olması kod yazmak için daha doğru geliyor bana. Bilmiyorum sizce ne?
Öyle abi ya, ben pardon.
Yok, senin dediğini diyecektim Uğur. Remote çalışmayla ilgili bir program yapmıştık ya, yapmaya çalışmıştık. Gerçi canlayalamadık galiba onu da.
Editi bende kaldı.
Evet.
Orada ne güzel dökülüyor ya.
Evet evet.
Eski şeyler çıkıyor, kayıtlar dökülüyor ortaya. Abi ben çalıştım 3-4 yıl. Zor iş gerçekten. Hani disiplin gerekiyor. Bir de şey sıkıntısı var bence. ev hayatınla iş hayatını ayıramamak. Orada çalışmaya başlamak sabah ayrı bir disiplin gerektiriyor ama akşam da çalışmayı bitirmek de ayrı bir disiplin gerektiriyor. Orada da öyle bir sıkıntı var. Benim en büyük sıkıntım o olmuştu. Bir de işte insan fobisi yapıyor uzun vadede.
Şey gibi oldu abi, bu hani iş görüşmesine sorarlar ya, en şey en zayıf noktan nedir diye. Çok çalışıyorum.
İşkoliyim.
İnsanlardan sanmıyorum.
Ve insanları sevmiyorum diye böyle.
Uğur, sen şey demiştin hatta galiba, değil mi? Ya artık böyle masama geçerken, bilgisayar başına geçerken giyiniyorum, böyle pantolonumu falan giyiyorum, gömleğimi
tabii,
falan.
Pantolon falan giyiyordum ben artık, şey, havaya girebilmek için yani. Yoksa öyle boxer'la çalış çalış nereye kadar abi?
Gözümde canlandı.
Ne pis insanmışsınız ya.
Elbiseli halini canlandırır için.
Abi ya, o disiplin de zor ya. Ben ne bileyim, evdeyim, bilgisayarım var evde, desktop toplamışım kendime oyun oynamak için. Oyun oynarım.
O bende oluyor ya gerçekten. Eğlendiğim yerle çalıştığım yer aynı olursa disiplin yapamıyorum orada beyler. Yani ya eğlendiğim yeri ayrı tutacağım ya çalıştığım yeri. Yani böyle evde bile farklı masalar, farklı köşeler yapmayı tercih ediyorum.
Mantıklı abi, aynen.
O zaman buradan mesajımız ne? O kadar da özenmeyin startuplar evden çalışıyor diye.
Ya, çok havalı görünüyor şimdi. Diyorum ya, startuplara remote çalışmak deyince, girin Google Images'te, dur hatta gireceğim. Google Images'te remote çalışma denilince gelen bütün stok imajlar işte böyle deniz kenarı, işte bir jungle'a bakarken falan filan, böyle şeyler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ya, öyle değil tabii yani, bir odaya kapanıyorsun, çok büyük ihtimalle ofisteki kadar da, bir kurumsal şirketteki ofis kadar da güzel şartlar değil. Ofiste kurumsal şirket sana 2000 euroluk sandalye alır. Sen evde kıyamazsın paraya, gider 300 liraya şey alır. Bir tane sandalye alır.
Esnaf taburesinde.
Onun gibi. Kıyamazsın paraya çünkü. 2000 euroya sandalye eve almazsın. Şimdi o kadar da konforlu değil. Heh, geldi bir tane. Bu fantezi arkadaşlar. Zaten şarjı bitiyor birkaç saat sonra, uzun süre plajda oturamazsın.
Ya bu adam çöle düşmüş sanki ya. Farklı bir olayı var bunun.
Yalnız bunun bir benzerini ben burada gördüm arkadaş. Şöyle gördüm. Kumsala, hani hepimiz ben kumsalda işte böyle ne bileyim alıyorum kulaklığımı, kitabımı, bilmem neyimi, işte bilgisayarımı çalışıyorum. Böyle öğleden sonra dağılmışım, kafayı bir kaldırdım. Bir abi tam ileride, adam nargile kurmuş ya. Bayağı bildiğiniz adam nargile getirmiş, kurmuş. Orada közlüyor yani. Çok acayip insanlar var.
Abi bu arada programın resmini bu yapalım mı?
Abi bence de paylaşalım bu fotoğrafı abi.
O zaman şuradan devam edelim. Abi şimdi şöyle şeyler söyleniyor. Bir startup piyasaya çıktığında ilk yatırım aldıktan sonra ilk yazdığı ürünü çöpe atar ve baştan yazar. Hani işte hızlı olması için orada bir sürü dizayn hatası yapmıştır vesaire gibi. Bir bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bununla bağıntılı olarak startuplarda teknoloji seçimi ne kadar kritik? Ne gibi şeyler göz önünde alınması gerekiyor? Kriterler göz önüne alınması gerekiyor bunu yaparken?
Genelde şey, şimdi insanlar startup dünyası deyince ben bir ürün yapacağım, o ürünle uçacağım, kaçacağım falan gibi bir şey gözümüzde canlanıyor. Ama öyle değil aslında. Startup dünyası denilen şey ya da bir işte startupçılık denilen şey, ortaya bir ürün yapılır, sonra hiç bitmeyen iterasyonlar yapılır. İterasyonlar hem iş manasında, hem iş fikri, hem de ürün manasında oluyor. Bu sonsuza kadar devam ediyor. Biz bunlar bazen iterasyonlar biraz hallice oluyor. O zaman biz bunlara pivot diyoruz. Pivot basketbol terminolojisi aslında. Bir ayağını yere sabit tutup o ayağın etrafında dönmek demek. Yani aslında son kullanıcıya, müşterine vermiş olduğun fikrini, nihai fikrini sabit tutup onun etrafında dolanmak. Şimdi iş fikri tarafında da, teknik tarafta da bu kaçınılmaz. Eğer bir startup'ı kurup ürünün ilk versiyonunu yapacak kadar paranız varsa, ben şimdiden söyleyeyim, battınız yani %100. Yani %99 belirlemem kesin. Şimdi onun sonrasında kaç iterasyon yapacağınız tamamen pazarın koşulları, şansınız ve sizin yeteneğinize bağlı. Bunda tabii dünyada bir sürü araştırma var. Genelde işte bir startup fikrinin tutması ve pazarda kendisini oluşturması 6-7 iterasyondan sonra oluşuyor. Bunların bazıları büyük pivot diyebileceğimiz şeyler, bazıları küçük iterasyon diyebileceğimiz şeyler. O yüzden özetle ürününüzü yaparken o ürünü çok büyük ihtimalle yakında çöpe atacağınızı ya da en azından önemli bir kısmını hiç kullanmayacağınızı ya da büyük bir kısmını yeniden değiştirip yeniden pazara süreceğinizi bilerek başlamanız gerekiyor. Bu kafa yapısıyla oturup da ben dünyanın en iyi dizayn bunları bilmem neleri şunları bunları ile startup'ımı yapayım derseniz muhtemelen bir buçuk sene içerisinde ancak ürününüzü release edersiniz. O zaman da zaten büyük ihtimalle çok geç olur. Büyük ihtimalle paranız biter. Maksimum 2-3 iterasyon sonra aslında çok yaklaşmıştık ama battı ya falan diyecek bir hikayeniz olur. Şimdi bunu hızlı yapabilmek için benim önerim 3 ay içerisinde falan bir ürün çıkartabilecek. Yani hadi bilemedim 6 ay içerisinde bir ürün çıkartabilecek. Bir kısmını da böyle mimik edecek. Yani arka tarafta sanki acayip yapay zeka algoritmaları uçuyormuş, kaçıyormuş falan böyle dünyayı yerinden edecek modellemeler falan varmış gibi görünen ama arka tarafta aslında bir abinin gelip manuel olarak o işi yürüttüğü bile case'lerin olabileceği hızlı bir MVP ile pazara çıkmak. Bunu yaparken de ekibin elinin en yatkın olduğu, en hızlı olduğu dili kullanmak bence makul. Tabii Amerika'da bu işler için genelde şey tercih ediliyor. İşte Ruby, Python gibi diller daha hızlı çok tercih ediliyor. Aslında mantıklı sebepleri de var. Yani performansı çok düşünmeden işte piyasada çok yaygın bulunabilen ya da ne bileyim işte Ruby'din gemleri falan pek çok şeyi reusable hale getirmiş. Çok kolay kod yazılabilir ve işte ne bileyim bir sürü piyasası, ekosistemi çok geniş programlama dilleri bunlar. İşte bunlarla hızlı ortaya quick dirty bir şey çıkartıp pazara çıkıp fikrini test edip ondan sonra da haydi gençler hiç bitmeyen bir iterasyon döngüsüne başlıyoruz demek bence çok mantıklı. Tabii en başta scalability bence hiçbir problem olmamalı. En çok yapılan hatalardan birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Uygulamamız sahaya çıkacak ve işte milyonlarca insan saldıracak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kapıyı sallayan kapınız yani startup'ınızın olduğu binanın önünde kapının demirlerini sallayan insanlar yoksa büyük ihtimalle milyonlarca insan da sitenizi sallamayacaktır. Bugünden o kapının önünde insanları görmüyorsanız öyle bir şey olmayacaktır çok büyük ihtimalle. O yüzden öncelikle böyle şey yapın. Yani ne bileyim Ruby'de yok performansı yavaş olurmuş bilmem ne olmuş bunları kafaya takmadan uygulamayı bir sahaya çıkın. Çok gerekiyorsa yanına 2-3 tane daha sunucu koyarsınız. Birazcık fazla para ödersiniz cloud'a. Ama dert değil. Eninde sonunda pazar uyumunun olduğunu gördüğünüz anda tekrar yazacak zaman olur. Büyük ihtimalle de zaten yeniden yazacaksınız. Bunun kaçışı yok. O yüzden compiled dillermiş de otur yani eğer ki çok hızlı olması istiyorsunuz oturun C ile yazın ama öyle bir dünyaya girmeye şu an için gerek yok yani.
Yani kodu yaz, denize at diyorsun. Peki sizin Talent Ads'li altyapıdan biraz teknoloji siteyinden de bahsedebilir misin? Siz ne kullanıyorsunuz? Nasıl bir mimariniz var?
Talent Ads şeyde Google Cloud'da koşuyor. Container'lar Kubernetes üzerinde koşuyor, orkestrate ediliyor. Aslında Google Cloud'ı PaaS olarak epey bir servisinden de faydalanıyoruz. İşte ne bileyim Cloud SQL kullanıyoruz, işte ne bileyim PubSub kullanıyoruz, Storage kullanıyoruz, CDN kullanıyoruz vesaire vesaire. Ama en ilginç olanı belki de programlama dili. Closure diye bir programlama dili kullanıyoruz biz. Closure şey Google'ın Closure'ı değil. Google Julosure yazılan bir şey var. Frontend kütüphanesi var. O değil. J ile yazılan. Closure nedir derseniz bir Lisp diyalektidir. Lisp böyle 1900 yanılmıyorsam 1956'dan beri kullanılan dünyanın en eski hala faal kullanılan en eski ikinci dili. En eskisi Fortran. Ama bunun tabii Lisp'in bir sürü diyalekti var. Bunlar arasında da işte şu anda bence en fizibil olanı Clojure. Clojure JVM üzerinde çalışan. JVM üzerinde yazılmış her türlü kütüphaneyi tüketebildiğiniz ama aslında Lisp'in işte makro yetenekleri vesaire hepsi de cover eden oldukça modern, güncel bir programlama dili. Bir de bu
Functional bir dil değil mi?
Efendim?
Functional bir dil sanırım.
Evet, functional bir dil. Purely functional bir dil. Ama tabii şey de yapılabiliyor. Şimdi Java, JVM üzerinde koştuğu için Java'daki pek çok şeyi bununla mimik de edebiliyorsun. Ya da normal bir Java klasını bununla extend de edebiliyorsun. Ne bileyim işte bununla polimorfizm falan yapmak bile mümkün ama pratikte yapan hiç kimseyi görmedim. Yani anlamı da çok fazla da yok aslında. Ancak bir Java kütüphanesini wrap edip kendine bir Clojure kütüphanesi yaparken anlamlı olabilir. Bir de Clojure script'ten bahsedeyim. Bence bu ilginç. Clojure script, Clojure dili ile yazılan, aslında Lisp sintaksı ile yazılan bir frontend kütüphanesi, isminden de belli olacağı üzere. TypeScript gibi, işte CoffeeScript gibi düşünebilirsiniz. JavaScript'e compile oluyor. Compile olurken de işte bir sürü optimizasyondan geçiyor falan. Şimdi bir insan durup dururken niye frontend'ini Clojure gibi ya da Lisp gibi bir dille yazmak ister derseniz, aslında backend'i Clojure'la yazmışsanız frontend'i de Clojure script'le yazmak acayip anlamlı hale geliyor.
Code sharing falan oluyor herhalde.
Evet, code sharing de yapabiliyorsun. İşte Clojure dosyaları ile Clojure script dosyalarını, ikisini tek bir kütüphane, tek bir dosyayı şey yapabiliyorsun. İkisinde de include edebiliyorsun. Düşünsenize mesela validasyon kütüphaneleri için inanılmaz bir nimet bu. Validasyonu tek bir kere yazıyorsunuz Clojure'da. Clojure script kodunda da backend'deki Clojure'da da tek bir dosyayı import edip iki kere yazma ya da maintenance'dan kurtuluyorsun. Bu acayip faydalı bir şey. Tabii bunun ötesinde bir sürü şey de var. Clojure script biraz şeye de çok yatkın, böyle modüler, functional bir dil olduğu için çok function'ları, küçük küçük function'lara böldüğün zaman React gibi kütüphanelerle çok doğal bir şey oluyor. İngilizce terim kullanmamaya çalışıyorum. Çok zor oluyormuş.
Yok abi, kullan
abi. Biz bıraktık o işi.
Yani. Vazgeçtik ya onunla ya.
Ha, olmuyor, bırakın diyorsun. Tamam, okey. Zorlamayacağım. React de çok native birlikteliği oluyor yani. Çünkü orada da şey, her birini komponent olarak bölme, her komponent senin için bir fonksiyon haline geliyor. Bir de Clojure içerisinde şey var, bir tane Hiccup diye bir tane kütüphane var. Hiccup yazılıyor. Hiccup'ta HTML yazmaya gerek bırakmıyor. HTML'i Clojure sintaksiyle yazabiliyorsun. Bu şu demek oluyor. Yani inanılmaz bir, aslında şöyle, frontend, backend, JavaScript'i dahil, CSS'i dahil her şeyi tek bir programlama diliyle bitirebiliyorsun. Bu full stack denilen insanlar için aslında bir rüya, inanılmaz bir şey. Çünkü frontend'de yazdığın bir kodun bir kısmını "aa bu iyi oldu" deyip backend'de copy paste edip kullanabilirsin ya da birbirine function call bile yapabilirsin. Ve HTML output üretmek için de, JavaScript içerisinden output üretmek için de ikinci bir böyle doğal durmayan, işte React kodu biraz hani indentation'ı bilmem nesi kendi içinde çok böyle doğal durmuyor, göze çok iyi görünmüyor. Burada öyle bir dert yok.
Abi devam et abi. Ben sana sorular hazırladım da sen konuştukça.
Tamam. Lisp tabii seven şey, ilk defa Lisp koduna bakan birisi onu uzaylı gibi görüyor. Bu dünyadan değil gibi bir hali var. Hakikaten de görüntüsü çok farklı. Okuması da çok farklı. Eğer ona bir kere alışabilirsen büyük bir faydasını görürsün. En büyük faydası da kısa kod yazmaktır. Yani ne bileyim işte, tabii bu çok subjektif bir şey. Yani böyle ortaya atayım, ne bileyim işte Java ile 3000 satırda yazabildiğin bir kodu Lisp'te iyi bir programcıysan oturup da işte 300-500 satırda yazarsan bu bir sürpriz olmaz. Az kod demek, az bug demek. Ve çok basit data structure'ları vardır Clojure'ın. Böyle class bunlarla fazla uğraşmasın. Bir de immutable'dır. Immutable demek ne demektir? Onu anlatayım mı ya da birazdan mı konuşuruz? Onları, bu bence çok kritik bir konu çünkü ölçeklemek için.
Abi ben sana onu ortaya atacağım.
Tamam. Bırakıyorum o zaman.
Abi ben startuptan devam edecektim. Vazgeçtim bu kadar teknik şeye girince, aslında benim de bu konu hakkında sorularım var. Şimdi bir son 4-5 yıldır böyle özellikle functional dillere, daha doğrusu functional metodolojiye bir yaklaşım var, yani bir paradigma olarak insanlar daha kucaklamaya başladılar. Hatta işte C# gibi dillerde functional şeyleri, özellikleri bünyelerine katmaya başladılar. JVM üzerinde dediğin gibi bir sürü functional ve hibrit diller var, işte Scala falan bunlardan birisi. Sence neden buraya doğru bir nasıl diyeyim, bir yönelme var. Object Oriented bitti mi? Bir tane makale vardı okudum birkaç sene önce, işte Object Oriented is Expensive Disaster Which Must End falan diye. Bu kadar sert düşünüyor musun Object Oriented hakkında?
Yok.
Yoksa farklı şeyler, farklı ihtiyaçlara mı cevap veriyorlar?
O kadar sert düşünmüyorum ama Object Oriented'ın biraz overuse edildiğini, yani Türkçe kelimesiyle söylemeye çalışayım, gereğinden fazla kullanıldığını düşünüyorum. Her probleme Object Oriented uygun değildi aslında eskiden beri. Size bir hikayeyle anlatayım bunu. Benim hiç başımdan ilginç bir şey geçti. Kaç yılıydı? Sanırım 2000 yılı ya da 2001 yılı. Richard Stallman, hani bu Free Software Foundation, işte Linux'un hani GNU Linux denir ya, GNU kısmını yapan arkadaş. Dünyadaki özgür yazılımın şeyi işte, dedesi. O Türkiye'ye gelmişti ve İzmir'deydi. Ben de İzmir'de yaşıyordum o dönemde. Adam tarihle çok ilgili birisi. Efes Harabelerini gezmek istemiş. Biliyor yani, bayağı buraları da çok iyi tanıyor. İzmir'de open source ile ilgilenen, Linux ile ilgilenen ve işte Richard Stallman'ı alıp oraya götürebilecek bir insan kimdir diye düşündüklerinde beni düşünmüşler. Hakikaten adamı sabah 8-8.30'da alıp akşam 5-6'ya kadar Efes Harabelerini gezdirdim. Şimdi hayatımın en kötü günlerinden birisiydi yani, isterseniz anlatırım. Yani gazetelere manşet oluyorduk. Yani
çok artı sonra, bir adamdır ya. Yani benim internetten gördüğüm kadarıyla.
Manyağın önde gideni. Yani ben her şeyi bıraktım ya, böyle kariyer, mariyer, Türkiye'nin imajı falan. Wall Street Journal'da Richard Stallman Türkiye'de terlikle dövüldü diye yazacaklardı yani. İnanılmaz kötü bir yüzü, anlatamam. Neyse. Ama bana da ilham olan bir noktası oldu bu arkadaşın. Sabah oteline almaya gittim şeyi, Richard'ı. Artık Richard diyorum, farkındaysanız.
Vallahi çok havalısın.
Neyse, otele gittim abi almaya. Odasına girdim. Adam şey yapacak ya, karizma yapacak ya illaki. Lütfen bekler misin, işim var falan dedi. Bana böyle işte kenarda bir sandalye verdi. Ben de böyle şey gibi, ezik kenarda bekliyorum. Şimdi gözümüzde tanrı adam yani. Çok acayip bir imajı var. IMAX yazan adam aynı zamanda bu. Hı hı. Şimdi IMAX'ı açmış. Adam IMAX'tan başka bir şey kullanmıyor. Maillerini ondan atıyor. İşte chatini yapıyor, bilmem neyi. İşte kodunu yazıyor. Her şeyini orada yapıyor. Açmış IMAX'ını falan. Ben böyle gözücüyle izliyorum. En sonunda böyle muhabbet açacağım ya. Kod yazma metodolojisini merak ettim. Ben dedim ki, nasıl başlıyorsun? Yani dedim, mesela IMAX gibi bir şey yazmaya nasıl başlıyorsun? Bir de bu mesela GNU'nun ilk C compiler'ını yazan adam yani. Öyle bir dandik bir adamdan bahsetmiyorum. Nasıl yazıyorsun diye sordum. Düşündü, çok basit bir yöntemim var dedi. Şöyle, kompleks bir problemi önce fonksiyonlar gibi düşünmeye çalışıyorum dedi. Sonra dedi, küçük küçük parçalara bölüp en zor olan kısmı neyse ilk önce orayı kodluyorum dedi. Aa, nasıl yani dedim. Yani işte ne bileyim, şimdi bir şey uyduralım. Ne bileyim işte, çok da kompleks bir problem değil ama adres defteri yazalım mesela. Adres defteri yazmanın en zor kısmı neresi olabilir? Search diyelim. Tamam mı? Arama kısmı yani. İşte biz normal object oriented programlama dillerindeki kafa yapımızla ne yapardık? Önce adres defteri yazacaksak işte adres diye bir tane şey yaparız. Veri obje yaparız. Kullanıcı yaparız. İşte adresin altındaki e-mail'dir, fondur falan filan gibi objeler yapar. Bunları birileriyle relate ederiz. Şimdi bu abi öyle yapmıyor. Önce search diye bir fonksiyon yazarak başlıyor. İşte biz bunu Lisp sintaksında, IMAX bu arada Lisp'te yazılmıştır. İlk önce bir tane fonksiyon yazıyor işte. O fonksiyona giriyor search diye. Search'ün içerisinde mantık nasıl yapması gerekiyorsa, işte veri tabanına bağlan metodu. Onun içerisinden işte sonuç sorguyu gönder metodu, içine parametreyi gönderiyor. Bu arada o metotların hiçbirisi yok. Bunlar birer stub. Yani içi boş. Ondan sonra bakıyor, bu algoritma güzel oldu mu? Evet, search fonksiyonelitesini yazdım diyor. Algoritma güzel. Sonra o içerisinde ismini yazdığı içi boş olan metotları üstte altta, sırası da önemli değil, yeni metot olarak ekliyor. Ve onların içerisinde önce hard coded değerler döndürüyor. Ve böyle daha 5. dakikada çalışan bir search oluyor elinde. Bu mantık güzel bir mantık yani. Bir de Emacs'ta veyahut da işte şeyde bu Lisp diyalektiklerinde REPL diye bir kavram vardır. Kod yazarken herkes yanına bir tane REPL açar. REPL'da işte bir satır yazarsın, orada çağırırsın, test edersin, parametrelerini gönderirsin. Özetle yazdığın birinci dakikada aslında demo edebileceğin bir ürünün oluyor elinde. Bu fonksiyonel programlamanın büyük bir keyfi, bayağı da güzel bir şey aslında. Ve yazdığın her satırı ayrı ayrı test ettiğin için orta vadede böyle object oriented programlamanın işte yüzlerce binlerce klaslar var, birbirleriyle ilişkileri var. O ilişkiler gitgide daha da kompleksleşiyor. Spagettiye doğru dönme eğilimi gösteriyor. Fonksiyonel kodlarda ise yazdığın her satırı diğer fonksiyonların side effect'inden bağımsız bir şekilde çağırabilme ve test edebilme imkanın oluyor. Kodu yazarken test ediyorsun. Bu bayağı önemli bir şey bence.
Yani aslında o zaman hızlı bir şekilde geri bildirim almış oluyorsun zaten yaptığın işi. Yani,
evet, en zor kısmını kodlayarak başladığında zaten çevresinde oluşuyor. Bu startup ruhuna da çok uygun bence. Startup ruhunda da ne demiştim az önce? Hani MVP, Minimum Viable Product. Sahaya sürülebilir en küçük ürün. Bu ürünü yapabilmek için ürünün en kilit tarafı nedir? Müşteri neyi talep ediyor'yu tam olarak anlayıp o kısmı kodlayarak başlayabilirsin. Fonksiyonel programlar bunu sağlıyor bence.
Side effect falan demişken immutable'ın da yarım kalmıştı. Oralardan da neden önemli olduğunu şey evet. Yapabilirsin.
Aslında kavrama şeylerde de object oriented dillerdeki insanlar da bir yerde aslında aşinalar. Mesela Java'da string immutable'dır. Şu ne demek? Bu iki tane string'i birbirine birleştirdiğinizde ortaya çıkan string aslında başka bir objedir. Var olan birinci string değişmez. Bu ne demek? Şöyle demek oluyor. Immutability yapmış olduğunuz bir objenin bir kere ataması yapıldıktan sonra değiştirilememesi. Tabii mantıksız gibi geliyor olabilir böyle object oriented dünyadan gelen kişiler için.
Yok abi gelmiyor. Orada bir yanlış anlaşılma var. Ben düzelteceğim. Neyse.
Alınmış.
Alındım.
Ya aslında şöyle çok mantıksız gelebiliyor. En azından şu şekilde düşününce. Elinde 2 milyon tane içinde nesne olan bir array list var diyelim. Bir tane ekliyorsun 2 milyon bir tane oluyor. Ve bunun için yeni bir tane yaratıyorsun. Immutable deyince, array listede immutable yapınca tabii ki mantıksız bir şey çıkıyormuş gibi oluyor ortaya. Tabii ki böyle olmuyor. Şimdi Clojure gibi böyle modern dillerde bu arkadaşlar bunu şöyle çözmüşler. Kendi içlerinde, JVM üzerinde bunu immutable gibi gösterip arka tarafta bir ağaç yapısı yapıyor. Yani ağaç yapısında pointerlar koyuyor aslında. 2 milyonluk array listi bir ayrı obje olarak gösteriyor. Eklenen diğer bir objeyi ayrı bir obje olarak gösteriyor. Bu ikisinin birleşiminden başka bir obje oluşturuyor. Ve sen aslında immutable olarak o objeyi görüyorsun. Alt tarafta ise o gereksiz kompleksiteyi hallediyor. Ama immutable olmasının avantajı şu oluyor. Side effectlerden bağımsız. Şimdi biz uzun yıllarca şeylerle uğraştık. Böyle 1990'lı yılların sonunda başladık bu derde. 2010'lu yıllara kadar kafayı yiyorduk. İşte 3-4 tane web sunucuyu koyuyoruz. Session'larını, session'a o data atıyoruz. Sonra o session'ı şey yapmaya çalışıyoruz. Bütün sunucuların aynı session'ı görmesine çalışıyoruz. Niye? Çünkü işte önde bir tane load balancer var. Load balancer arka taraftaki sunuculardan bir tanesini kapattığımda o sunucuya giden kişiler offline'e düşüyorlar, hata alıyorlar vesaire. Sticky session denilen vesaire mevzular işte. Şimdi bu hayatı yaşamamak için stateless yani durum saklamayan programlama yöntemleri geliştirmemiz gerekli oldu. Şimdi bu niçin gerekli? Günümüz dünyasında özellikle çok gerekli. İşte bir şeyi bir güzel bir modül yazdınız, işte bir microservice yazdınız ya da ne bileyim servis yazdınız fark etmez. Bunu Dockerize ettiniz, Docker container'ı içine koydunuz, Kubernetes'i de orchestrate ettiniz. Harika, her şey çok güzel. Ama siz bunu otomatik olarak ölçeklemek isteyeceksiniz. Yanına 3-4 tane daha instance açılsın, 3-4 tanesi otomatik kapansın, ne bileyim işte çok load yükseldiğinde otomatikman hızlı açılsın falan filan gibi şeyler yapacaksınız. Bu durumda oturup da state tutmasını bekleyemezsiniz bunları. Durum tutmaması gerekir. Şimdi bunu sağlayabilmek için uygulamanızın birbirlerini uygulamanızın bölünebilirliğinin fazla olması size bir avantaj sağlıyor. uygulamayı mümkün oldukça küçük parçaya bölerken fonksiyonların birbirlerine bağımlı olmadığını bilmek sizin için çok büyük bir artı sağlıyor. Şimdi pass by reference diye bir şey var ya, referansı geçirmek. Şimdi A fonksiyonundan B fonksiyonunu çağırdığınızda B fonksiyonuna gönderdiğiniz değişken B'nin içinde değişirse A'ya değişmiş değerle dönüyor. Object oriented bazı dillerde, bazı yöntemlerde. Bu tam A ile B'yi birbirinden ayırmayı size zorlaştırıyor. İmkansız diyemeyeceğim ama zorlaştırıyor. Şimdi bu programlama dilinin eğer desteklediği bir şey ise, ben bunu ne zaman böleceğim, ne zaman bölmeyeceğim, A ile B birbirine ne kadar bağımlı, bu bilgiyi dağarcığınızda tutmanız ya da dokümante etmeniz gerekiyor ki o kadar da kolay değil. Eğer programlama dili %100 immutable'sa şunu bilirsiniz, kafanız rahat olur. Hiçbir zaman da ben şunu biliyorum ki closure'da A metodu B metodunu çağırdığında B'ye gönderdiğim parametreler B'den değişmiş olarak dönemez. Mümkün değildir bu. Bu durumda ben istediğim herhangi fonksiyonları birleştirip, al kardeşim siz bir servissiniz, bundan sonra size A servisi dedim, koydum şu konteynerin içine, haydi koşun aslanlar diyebiliyorum. Bu büyük bir lüks. Oldu mu?
Oldu abi. Harika oldu. Oldu.
Mantıklıymış gerçekten.
aslında şimdi biz de şu anda onu paralelde, hani hem seni dinliyorduk hem de bir tarafta onu tartışıyorduk. Şimdi aslında daha çok fazla sorumuz var. Çünkü functional programming'i uzun süredir konuşmak istiyorduk. Ama konuşacak birilerini bulamıyorduk. Çünkü hiçbirimizin o konuda tecrübesi yok. Biz ahkam kesmeyi çok sevsek de öyle hiç bilmediğimiz şeylere girmiyoruz. Bir gün belki bu programdan sonra, hani belki haftaya ya da ondan sonraki hafta bir tekrar bir toplanıp sadece functional programming konuşabiliriz. Ne dersin?
Süper olur.
Yani çünkü gerçekten çok bu konular, yani özellikle Türkiye'de bir şey var, algı var. Object oriented programming her yerde ve tek yol oymuş gibi. Ona çok odaklanıyor ama aslında alternatifleri bilinmediği ya da kullanılmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum ben. Birazcık da tabii dayatma var herhalde. Microsoft'un C#'dan, işte .NET'ten ya da Java'dan gelen farklı farklı böyle dayatmalar da var. Ama yani functional programming'i konuşmak gerçekten çok istiyorduk. Harika olur. Uzun uzun konuşuruz. Çünkü zaten bir saati doldurduk şimdiden. Hatta 1,5 saate doğru koşuyoruz.
Evet, tamam. Tamam. Bayağı
olduk. daha fazla zamanını almayalım senin ama sözünü alalım. Ne zaman gelirsin?
Tamam. Planlarız yani.
Yani yayında alıyoruz da o yüzden.
Evet
yayında. Bunlar da yayında. Abi bak istersen
defter. Sorumu sordurtmadılar abi bana, o yüzden şu an bu dönüyor da neyse.
Kaçamıyor. Şimdi söylemem gerekiyor mu gerçekten?
Yok.
Safım biraz da o yüzden hemen oltayı düşüyorum.
Yok abi. Valla iyi ki katıldın ya. Yani gerçekten çok harika bir sohbet oldu. Hatta daha çok katılmanı da isteriz. Yani daha sık gelmeni isteriz vakit buldukça. Senin vaktini yakalayabilirsek.
Evet, harika abi. Harika çok oldu gerçekten.
Çok güzel program oldu. Çok sağ ol Umut.
Sağ ol. Bitti mi?
Bir dakika.
Bir dakika. Galiba Deniz İlgin bir soru soracak.
Umut daha şimdi yapmıyor. Sorayım mı sormayayım mı? Şimdi burada şu an programı kapat.
Doğru, sor.
Programı kapattık abi. Sen onu kişisel olarak sor istersen.
Sormayacağım.
Bence sor ya abi.
Abi mail at bence.
Ya niye seyircilerin duymuyor abi bu tür şeyleri? Hep böyle bir Allah Allah.
Uçaklar diyoruz işte. Allah Allah. Programming diyoruz.
Tamam. Sormayacağım o zaman.